Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin, 17. Ayrım. Ertesi sabah ellerinde bir küçük çantayla Mari teyze ve Niko bize kalmaya geldiler. Her zaman şen şakrak olan Mari teyzeyi ilk kez kederli görüyordum. Gözünün yaşı dinmek bilmiyordu. Apartmanlarının giriş kapısı paramparça edilmişti, pencere camları taşlarla kırılmıştı. Ana kapıyı kilitlemeye inen akrabaları İlya Bey'in başına sopalarla vurmuşlardı. Adamcağız beyin kanamasından acile kaldırılmıştı. Beyoğlu'nda yaşanan vahşeti annemden, Kurtuluş semtinde yaşanan Mari teyzeden dinliyorduk. Rum dostumuzun karşısında utanç içindeydik. Suçlu bizmişiz gibi evcek Mari teyzenin gözlerine bakamıyorduk. Sava amca karısıyla küçük oğlunu emniyette olsunlar diye bize yollamıştı. Ama evini sahipsiz bırakmak istemediği için kendi gelmemişti. Benim içimde bir kuşku vardı. Bizlere kırgın mıydı acaba Sava amca? O yüzden mi gelmemişti? Konuklarımız için salona iki şilte serdik. Bana eğlence çıkmıştı ama annem birkaç gün sonraki sınavımı nihayet hatırlamış, Niko ile oynamamı yasaklamıştı. Ders yapacak halim kalmış gibi. Bir sonraki gün sadece abone olduğumuz gazeteyi değil, bütün gazeteleri aldık. Hepsinde arasından geçip gittiğimiz vahşetin resimlerini gördüm. Beyoğlu Caddesi, Galatasaray'dan Taksim'e kadar yerlerde sürüklenen renk renk kumaş toplarıyla kaplanmıştı. Elleri sopalı insanlar sopalarını vitrinlere indiriyor, içerideki malları yağmalıyorlardı. Tıpkı benim de bir gün önce seyrettiğim gibi. Arabadayken fazla korkmamıştım ama resimlere bakarken tüylerim diken diken oldu. Hükümet yanlısı gazeteler olayı birkaç komünistin çıkardığını iddia ederken muhalif gazeteler polisin olaylara hiç müdahale etmeden seyrettiğini yazıyorlardı. Komşuların bir akşam önceki varsayımları doğru çıkıyordu böylece. Kısacası Yunanlılar Kıbrıs adasına sahip olmak için İngiltere'ye baskı yaparlarken bizim hükümet de Türk halkının böyle bir şeye asla göz yummayacağını göstermek ve gözdağı vermek için bir gösteri hazırlamış ama ipin ucunu kaçırmıştı. Taksim, Beyoğlu ve Kurtuluş semti başta olmak üzere Rumların, arada Yahudilerle Ermenilerin, hatta bazı Türklerin dükkanları da yerle bir olmuş, malları yağma edilmişti. Taksim'deki Ayatriyada Kilisesi'nde, Zapion Kız Okulu'nda, Kumkapı'da, Baklalı, Dolapdere ve Kurtuluş'ta yangınlar çıkmıştı. Arnavutköy ve Ortaköy kiliseleri yıkılmıştı. Kurtuluş'taki Ortodoks Kilisesi'nin etrafındaki polislerden biri tabancasını çekmiş, kiliseye gelmeyin, vururum diye bağırmıştı ama kalabalığın çan kulesine çıkmasını ve kilisenin içinin harap edilmesini önleyememişti. Yağmacılara karşı vur emri polise hiçbir zaman yazılı olarak verilmediğinden polis çıldırmış kalabalığa engel olamamıştı. Mari teyze ile Niko'nun misafirliği uzun sürmedi. Hafta başında ben sınava girerken onlar da evlerine geri döndüler. Fırtına dinmiş gibiydi ama herkesin üzerine bir hüzün sinmişti. 6 ve 7 Eylül'den sonra sevinmekten adeta utanır olmuştuk. Sınavı geçtiğim haberini alınca havalara uçacağımı zannediyordum. Oysa hiç tepki veremedim. Yaşadıklarımdan sonra birdenbire durulmuştum. Üzerime bir ağırlık çökmüştü. Eskisi gibi her şeye hemen kahkahalarla gülmüyor, sevinince çığlık çığlığa bağırmıyor, üzülünce gözyaşlarına boğulmuyordum. Orta ikiye içim kırık olarak işte bu ruh haliyle başladım. Bu arada dış görünüşüm de değişmişti. Bir yıl öncesine nazaran biraz daha uzamış ve gelişmiştim. Hatta annem Ankara'ya dönmeden önce itirazlarıma rağmen bana zorla bir sütyen almıştı. Bazıları büyümek için can atarlar. Oysa ben gitti miydi hiç dönmeyeceğini bildiğinden olsa gerek çocukluğundan zor ayrılanlardandım. Ama hayat bunu göz ardı edip beni büyümeye zorluyordu çeşitli vesilelerle. 6-7 Eylül olayları tam da yaş günümde beni bir vahşete şahit ederek biraz erken olgunlaştırmıştı. İnsanoğlunun birdenbire gözünün dönüp bir hayvana dönüşebileceğini, kırıp dökebileceğini, sövüp dövebileceğini, hatta öldürebileceğini görmüştüm. Hem de elle tutulur hiçbir neden olmaksızın. Birkaç yıl sonra 6-7 Eylül tezgahının gerçeklerini kavrayacak yaşa eriştiğimde Demokrat Parti'den Sıtkım bir kere daha sıyrılacaktı. 6-7 Eylül olaylarını yaşadığımız kış nenemi kaybettik. Uzun zamandır nefes darlığı çeken ve dedemin ölümünden sonra hayatla arasına mesafe koyan nenem yatağında bir mum gibi eridi ve söndü. Nenemin öldüğü akşam hafta sonu olduğu için ben de evdeydim. Akşama doğru annesinin halinde bir kötülük görmüş olmalı ki anneannem eve bir doktor çağırmıştı. Akşam yemeğinden sonra her zamanki gibi nenemin yatağının karşısındaki sedire oturup radyo dinledik. Saat 10 civarı ben anneannemin odasındaki yatağıma yattım. Kitabımı okurken dalmışım. Anneannemin odaya girdiğini, yattığını hiç duymadım. Beni sabaha karşı Hacer'in kapıya vurması uyandırdı. Anneannem benden önce fırlayıp yatağından çıktı. Peşinden ben de kalktım. "Çabuk yatağına dön," dedi anneannem. "Ne oldu? Hacer niye gelmiş?" "Sana yatağına gir," dedim. "Tuvalete gideceğim." "Tuvalet bu tarafta değil." Anneannem, nenemin odasına giden holün orta yerinde iki kolunu yanlara açmış, bana geçit vermiyor. Hacer ise onun yanında durmuş usul usul ağlıyordu. "Kalkmışken neneme de bakacağım. Odana git Ayşe." Holün ortasında biraz cebelleştik anneannemle. "Nenem öldü mü?" diye sordum. Hacer az önce kollarımda vefat etti diye atıldı. Ağlamaya başladım. Anneannem Hacer'e, "Boş boğaz, bana da odana git orada ağla. Nenenin odasına asla giremezsin," dedi sert bir sesle. Karanlık holde, kolları hala yanlara açık, uzun pazen geceliğinin içinde sevimsiz bir tarla korkuluğu gibi duruyordu. İnadını bildiğimden odama gidip yatağıma girdim. Ağlamak istiyordum ama gözyaşlarım akmaz olmuştu. Dedemin ve Azra teyzenin ölümünde yüreğimde hissettiğim yakıcı acıyı ve isyanı boşuna bekledim. İçimde sadece tuhaf bir boşluk vardı. Bana okula giderken battaniyesinin altına sakladığı kahverengi krokodil çantasından harçlık çıkarıp veren mini minnacık kalmış nenem artık yoktu. Bir boşluk hissediyordum ama hepsi buydu ne yazık ki. Ertesi gün annemle babam Ankara'dan uçakla geldiler. Annem hepimizden daha perişandı. Ona küçükken anneannemden çok nenemin emeği geçmiş, okula gidene kadar nenemin koynunda büyümüştü. Sürekli ağlıyor, çırpınıyordu. Nenemin cenazesine katılmam için Sabahat teyzem okuldan izin almıştı ama anneannem çocukların cenazede işi olmadığını iddia ederek cenazeye gitmeme mani olmaya çalışıyordu. Annem ise Ayşe kazık kadar kız oldu. Nenesine son vazifesini yapmalı diyordu. Benim de tutturmamla bu kez annemin dediği oldu. Hayatımın ilk cenaze törenine nenemi uğurlamak için katıldım. Cenaze sahiplerinin dışında hemen herkesin birbiriyle sohbet ettiği, hatta şakalaştığı avluda ölüme gösterilmesi gereken saygıyı göremeyince kapıldığım hayal kırıklığını hala hatırlarım. Omuzlara alınan tabuttaki neneme son kez veda ederek Teşvikiye Camii'nden koşar adım çıkarken annemin aşırı düşkün olduğu bu hastalıklı ve çok yaşlı kadına karşı derin duygular besleyemediğim için vicdan azabı çekmiştim azıcık. Annem, nenemin bütün dualarında bulunmak için İstanbul'da uzun kaldı. 40. gün Mevlid'i okunduktan sonra döndü Ankara'ya. Annem gidince anneannem önce evde badana yaptırdı, sonra salonu nenemin odasına, kendi yatak odasını salona taşıttı. Onun balkonlu yatak odası da benim oldu. Babam büyümekte olan kızına diş budaktan çok şık bir yatak odası takımı ısmarladı. Artık birbiriyle uyumlu bir gardırobum, bir kütüphanem ve üstünde makyaj malzemeleri bulunmasa da şık bir tuvalet masam vardı. Genç kızla adım atarken dahi çocukluk rengime ihanet etmemiştim. Pencereme mavi çiçekli perdeler, yatağıma mavi kapitone yatak örtüsü dikildi, odama 2 adet kübik koltuk alındı ve elbette mavi renk kumaşla kaplandı. O sene yaza doğru Meral'e bir talip çıktı. Aslında pek çok talibi çıkıyordu ama Meral bir türlü evet diyemiyordu. Bu kez ne değiştiyse Doktor Cemil Topuzlu'nun yeğeni olan genç Cemil'e evet dedi ve evde Meral'e düzülecek çeyizin telaşı başladı. Annem nişan töreni için Ankara'dan geldi. Çok istediğim halde ben törene katılamadım çünkü ilkokulda kurtarmaca oynarken yarısını kırdığım ön dişim nişanın yapılacağı cumartesinden bir gün önce dibinden kesilmişti. Pazar tatil günü olmasına rağmen Ermeni dişçimiz Vartan Bey kesik dişimin üzerine cumartesi günü hazır edeceği ceketi giydirecekti. Okuldan da kalmamış olacaktım. Annem nişana dişsiz katılmam için ısrar etti. Ne de olsa ben çocuktum, ön dişlerimden birinin eksik olması ne fark ederdi ki? Böyleydi işte annem. Kimi zaman gözünde kazık kadar oluyordum, kimi zaman da çocuk. Ön dişsiz ağzımla tıslayarak yanıtladım annemi. Onun gözünde çocuk olabilirdim ama sütyen sahibi ve boyu ondan 2 parmak daha uzun bir çocuktum. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kız onu çok sevdi. 1955-56 öğrenim yılında yatakhanem değişmişti. Artık 14 kişilik bir yatakhane yerine Mitchell Hall'de 2 kişilik bir odada kalacaktım. Oda arkadaşım da iffetti şansıma. Sevinçten deliye döndüm. Bu bana yaz sonu yaşadığım dehşeti unutturacak derecede güzel bir sürprizdi. Odamız küçük ama çok şirindi. İçinde normal boyda bir dolap ve bir şifonyer vardı. İffet'le şifonyerin çekmecelerini, dolabımızın askılarını paylaştık. Saten kaplı yorganlarımız kayıp yere düşmesin diye yataklarımızı birleştirdik ama hemen birinci gecemizde yatakhane hocasının inadına takıldık. Güya iyi geceler dilemek üzere odamıza giren yatakhane görevlisi Enise Önüt, "Yataklarınızı hemen ayırın kızlar," dedi. Ayırdık ve yattık. Işıklar söndükten sonra İffet yataklarımızı tekrar birleştirmeyi teklif etti. Aslında benim hiç umurumda değildi ama İffet bazı konularda çok titizdi. Yorganının yere düşmesine sinir oluyordu. Ben kendi yatağımı çekip onunkine dayarsam bir tarafında benim yatağım, diğer yanında duvar olacağı için yorganı kayıp yere düşemeyecekti. Israr edince ite kaka yatağımı yine İffet'inkiyle birleştirdik. Yatıp uyuduk. Sabah kahvaltıya inerken Enise Önüt yolumuzu kesti. "Dün akşam ben size yatakları ayırın demedim mi?" diye sordu. "Ayırdık," dedim. "Sonra yine birleştirdiniz ama." "Yorgan kayıp yere, bana mazeret gösterme İffet Taylan. Bir daha yatakları birleşik görürsem ikinizi de disipline veririm, okuldan atılırsınız." "Yatakları birleştirdiğimiz için mi?" dedim yüzümde şaşkın bir ifadeyle. "Evet efendim." "Buna kargalar bile güler." "Hemen benden özür dile." "Miss Önüt, kime ne zararı var yatakları birleştirmenin? İffet'in yorganı kayıp yere düştü. Sen bu okula devam etmek istiyorsan bana laf yetiştirmekten vazgeç, ukala Ayşe Hanım. Ne yataklar birleşecek ne de bana izahat verilecek. Konu kapanmıştır." Enise Önüt arkasını döndü, sert adımlarla yürüdü gitti. "Deli bu kadın," dedi İffet. "Hem de zır deli," dedim. Biz uyurken odamıza girip bakmış olmalı. Ne yapacağız? Mrs. Eshover'a gidip derdimizi anlatalım mı? Boş ver. Madem kadın kafayı taktı dedi İffet, bırakalım yorgan yere kaysın. Nasılsa alırız intikamını. 14 yaşındaydık ama Enisa Hanım'ın yataklarımızı birleştirmemize bu denli kızmasına hiçbir anlam veremeyecek kadar saf, ilk fırsatta yorgan intikamı almaya yemin edecek kadar çocuktuk. Bırakın topuklu ayakkabı giymeyi, naylon çorap giymeye dahi başlamamıştık İffet'le. Okul konserlerine ya da okul partilerine giderken süslenen, makyaj yapan kızları gördükçe biz de özenirdik ama makyaj yapabileceğimiz hiç malzeme yoktu elimizde. Bir keresinde Assembly Hall'de bir konsere giderken elimizdeki yegane pudra olan talk pudrasını belenmiş, kabuki makyajı yapmış Japonlar gibi bembeyaz suratlarımızı görünce gülmekten ölmüştük. Ruhlarımız hala çocukta ama yıl ortasında belki de yemeklerde çok tıkındığımız için bedenlerimiz bir değişime uğradı, boyumuz uzadı, göğüslerimiz irileşti. Annem yılbaşı tatilinde beni gördüğünde, "İyi ki balerin olmaya kalkışmadın Ayşe. Bu göğüslerle parmaklarının ucunda kalktığın an pat diye burnunun üstüne düşüverirdin." diye dalga geçmişti. Orta ikiyi bitirdiğim sene yazı geçirmek için Fenerbahçe'de cadde üzerinde bir ev kiraladık. Anneannem adadaki köşkten birkaç parça mobilyayı taşıttı yeni yazlığımıza. Eşyalar adanın geniş adalarına kıyasla çok küçük sayılan apartmana hiç yakışmadı ama buna kimse aldırmadı. Evimiz palmiyelerle süslü bir bahçenin içinde iki katlı şirin bir evin bahçe katıydı. Bahçenin yola bakan köşesinde diğer komşularla birlikte altında oturup çay içerken yoldan gelip geçenleri de seyredebileceğimiz bir çardak vardı. Adresi de çok kolaydı. Patriğin Köşkü'nün yanındaki Pembe Ev. Pembe Ev, Suat teyzemin Fener yolundaki evine de yürüme mesafesindeydi üstelik. Annem beşi bitirdiğim yıl rahmetli Azra teyzenin aldığı bisikletimi trenle gelirken İstanbul'a getirmişti. Fenerbahçe'den Fener yoluna 2 dakikada gidip gelebilecektim bisikletimle. O yaz anneannem kız kardeşini, annem de kuzenini çok sık gördü ama Feryal benden nasibini pek alamadı. Çünkü ben Kalamış'ta ve Fenerbahçe'de kendime yeni arkadaşlar edinmiştim. Feryal benden 6 yaş küçüktü. Ne işim vardı bacak kadar çocukla? Benim arkadaşlarım Fenerbahçe'ye bizim gibi yazı geçirmeye gelmiş olan soprano Belkıs Aran'ın oğlu Pınar, kuzeni Erkan, arkadaşları Erkut, Güneri Civaoğlu, Kalamış koyundaki yalılarından denize girdiğimiz Bali ve Bülent kardeşler, Bali'nin sevgilisi kız Pınar, Pınarlardan biri erkek olduğundan diğer Pınar'ın başına kız ekliyorduk karıştırmamak için. Balilerin yalısının müdavimlerinden Emre Gönensay ve Almanya'dan dönmüş ama artık gönlümden düşmüş, sadece arkadaşım olarak sevdiğim Tahir'di. Balilerden denize girmiyorsam Pınar'ın arkadaşlarıyla birlikte Pınar'ın 10 beygirlik motorunun takılı olduğu salaş sandalla Moda koyuna gidiyor, yazı Moda'daki yazlıklarında geçiren Emine ile buluşuyorduk. Yaz demek Moda Fenerbahçe arasında sandala doluşup denize girmek, öğleden sonraları hep birlikte bisiklete binmek, balilerin rıhtımında müzik dinlemek ve her şeye gülmekti. Ara sıra Emine veya İffet de gelip bizde kalıyorlardı. Ah ne kadar güzeldi hayat. Ne kadar gamsız, tasasız, coşkuluydu annem bu sabun köpüğü gibi hafif hayatımın içine limon sıkana kadar. Denizden burnum ve omuz başlarım iyice kızarmış, buram buram tuz ve güneş kokarak keyifle eve döndüğüm bir öğlen vakti annem müjdeyi verdi. Fazilet teyzemin büyük oğlu Üstün haftaya bizim eve yaz tatilini geçirmeye geliyordu. Ben annemin odasına taşınacak, Odamı üstüne verecektim. Hemen itiraz ettim. İnsan biraz insaflı olur. Annesi ameliyat oluyor, dedi annem. Etem gelseydi onun yerine. Üstünün ukalalığını çekemem, dedim. Ukalalıkta kimse seninle baş edemez, dedi annem. Git dolabındakileri benim odama taşı. Haydi, sana söylüyorum, bakma öyle yüzüme. 17. ayrımın sonu. Sayfa 148. Devamı 18. ayrımda.